Kutsal İsyan 14. ayrım sayfa 215. Cevat Paşa önündeki bloknota işaret etti. Emir vereceğim. Sonra sizinle şahsen muhabere edebilmek üzere hususi bir şifre isterim. Şimdi. Zile bastı gerekenleri söyleyerek bu şifreyi Mustafa Kemal'e sağladı. Bu şifre Mustafa Kemal'in tuzağa düşürülmek için Ferit Paşa ve Padişahça daha sonraları İstanbul'a çağrıldığında çok işe yaramıştı. Mustafa Kemal son ziyaretlerini toptan çıkarmak için Baba Ali'ye uğramıştı. Sadrazam Ferit Paşa'yı, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'yı, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'i boşuna yerlerinde aradı. Hiçbirisi yoktu. Toplantı yapıyorlardı. Onu sadaret bekleme salonuna aldılar. Onun bekleme salonunda bulunduğu Baba Ali de duyulmuştu. Kimi nazırlar heyecanlı ve şaşkın onun yanına sokuldular. Mustafa Kemal de bu garip heyecandan şaşırmıştır. Çok önemli bir olay geçmiş olmalıydı. Acaba neydi? Neyse, Dahiliye Nazırı onu bu meraktan kurtardı. Allah Allah, ne küstahlık! İşittiniz mi efendim? Yunanlılar İzmir'e çıkıyor. Bu sözleri Bahriye Nazırı da doğruladı. Mustafa Kemal sadece, ya dedi, bu da mı oldu? Evet. Mustafa Kemal memleketin başına gelecekleri çok önceden düşünmüş ve durmadan söylemiş, kimsecikleri dinletememişti. Şimdi şu nazırların telaşı, şaşkın hallerine gülmeli mi, ağlamalı mıydı kestiremiyordu. İzmir'in Yunanlılara işgal ettirileceği hemen olaydan bir hafta önce öğrenilmişti. Biliniyordu. 9 Mayıs günü henüz kargalar kahvaltı etmeden evin kapısı üst üste vurulmuştu. Cevat Abbas, Alman İmparatoru Wilhelm'in Almanya gezisinde Mustafa Kemal'e armağan ettiği Kippert'in haritasını büyük salondaki masanın üzerine yaymış, yamamaya çalışıyordu. Böyle erken gelen kim olabilirdi ki? İçindeki tedirginliği yenmeye çalışarak aşağı indi. Tabancasını yokladı, sonra sokak kapısını açtı. Mustafa Kemal de günlerdir içini gizli bir kurt gibi kemiren kaygının etkisiyle merdiven başına dek gelmiş, oradan ilgiyle aşağıya bakıyordu. Aşağıdan sevilen bir tanıdıkla konuştuğu anlaşılan Cevat Abbas'ın güven veren sesi Mustafa Kemal'in içini rahatlatmıştı. Cevat Bey, ziyaretçi kimdir? Miralay Kazım Beyefendi teşrif ettiler paşam. Yabancı değil. Mustafa Kemal hemen aşağı inmiş ve taşlıkta sıhhatli güler yüzlü gürbüz bir subayla kendi kurmay başkanı Albay Kazım Dirik Bey'le yüz yüze gelmişti. Elini sıktıktan sonra ilgiyle, hayrola bu kadar erken diye sormuştu. Kazım Bey getirdiği haberin çok tedirgin edici, kaygılandırıcı anlamını hafifletmek için sakin olunuz paşam demişti. Bu acı bir haberdir. Düveli Muazzama İzmir'in Yunan kuvvetleri tarafından işgaline müsaade etmiş. Haber resmi mi? Hayır paşam, fakat mevsuk muhakkak. İtalyan işgal makamları Lloyd George'la Venizelos arasında varılan anlaşmayı hükümete mahrem kaydı ile bildirmişti. İngiliz donanmasına da İzmir sularına hareket emri verilmiş. Mustafa Kemal, sadrazamı görmeliyim diye mırıldanmıştı. Kazım Bey, sadrazamı görmekten ne çıkacağını umuyorsun paşam? Hiç, hiçbir şey. Fakat bir an önce Samsun'a gidebilmek imkanlarını temine gayret edeceğim. Sizler de hazır olun. Artık kadroda yapılacak tayinler tamamlandı değil mi? Kuzum Kazım Bey, mahrem olarak bilmenizi isterim ki belki İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bize en basit yardımları bile yapmayacaklardır. İşte sanki bu haberi yeni almış gibi bütün nazırlar yapmacıktan ağlamaklı görünmeye çalışıyorlardı. Bu haberi onlar bal gibi biliyorlardı. Bunu kendisinden bile önce aldıkları meydandaydı. Bu bir hafta içinde ne yapmışlardı? Zavallıların bu durumları Mustafa Kemal'e gülünç geliyordu. Şeytan onu dürtüp duruyor, şu şaşkınları ağzını gözünü yum da güzel bir zılgıt geç diyordu. Bunun için kendini zor tutuyordu. Hiç güvenmeye gelmezdi, serin kanlılıktan şaşmamalıydı. Başına toplanmış olan nazırlara, peki ne yapmaya tasavvur ediyorsunuz diye sordu. Hepsi birazdan, protesto edeceğiz diye yanıt verdiler. Bu lazımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protesto ile Yunanlıların İzmir'den geri çekileceklerine ihtimal veriyor musunuz? Nazırlar bir şey anlamamış gibi onun yüzüne baktılar. Fakat başka ne yapabiliriz? Belki de daha kati tedbirler düşünülebilir. Mesela ne gibi? O zaman Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in sesi buna karşılık verdi. Öyle hareketlere kalkarsak bize ne yaparlar bilir misiniz? Mustafa Kemal konuşmasının tehlikeli bir gidiş aldığını görerek sıyrılmak üzere Bahriye Nazırı Avni Paşa'nın elini tuttu. Bizi Anadolu'ya götürecek vapur hazırdır değil mi? Çoktan tertiplemiştim. Bandırma vapuru emrinizdedir. Hay hay. Mustafa Kemal Yaveri Abbas'a, Paşa Hazretleri'nin bir emirleri var, not ediniz dedi. Yaver hemen kurşun kalemle Bandırma vapuru kaptanına bir emir yazdı ve imza edilmek üzere Avni Paşa'ya uzattı. Mustafa Kemal Babaali'ye şaşkın nazırlarıyla baş başa bırakarak onlardan daha şaşkın bir halde Yıldız'la kendisini bekleyen padişahla vedalaşmak üzere yaveri Cevat Abbas'la oradan kaçar gibi uzaklaştı. 3. Bölüm. Son Padişah'la Son Görüşme. Mustafa Kemal Yıldız Sarayı'nın yüksek ve geniş cümle kapısından içeri girdiğinde padişahın baş yaveri Naci Bey'ce karşılandı ve selamlığa götürüldü. Küçük bir odaya girdiler. Boğaz içine açılmış kocaman bir pencere, Boğaz içinin eşsiz ve yemyeşil güzelliğini gözlere dolduruyordu. Tatlı ve ılık Mayıs güneşi, ısınmış hafif bir rüzgar, kuş sesleri ve çiçek kokularıyla odaya yayılıyordu. Pencerenin hizasından renk renk kelebekler gelip geçiyordu. Mustafa Kemal, penceresinin sağına ve soluna yerleştirilen yaldızlı koltuklardan birine oturmadan önce kendisini ayakta karşılayan Vahidettin'in elini sıktı. Küçük mabeyinin altındaki bu küçük salon, 2. Abdülhamit'ten itibaren hükümdarların mesai odası olarak kullandıkları ve içinde birçok tarihi görüşmelerin yapıldığı. Bu odanın duvarları alçı işleriyle çiçeklerle süslenmişti. Her padişah zamanında değişen eşyası arasında daima bir yazı masası bulunuyor ve hükümdarların zevklerine göre de salona koltuk kanepe takımları konuyordu. Mustafa Kemal baktı, yemyeşil ve kaygısız güzelliğiyle uzayan Anadolu yakasının üstünde bulutsuz, derin bir mavilik yükseliyordu. Boğaz'da gökyüzünün çini maviliğini taşıyordu. Öyle durgun ve kıpırtısız bir görünüşü vardı ki insan kocaman yağlı boya bir tablodaki mavi bir su şeridini seyrediyor gibi oluyordu. Yıldız korusunun derin gölgelikler yaratan bakımlı ağaçları insana yalnızlık ve inziva duyguları veriyordu. Ne var ki bütün bu romantik ve pastoral şiir havasını yaratan ve besleyen yeşil ve mavi güzellikleri hiçe indiren korkunç bir gerçek, çelik parıltıları ile gözleri ve ruhu tedirgin ediyordu. Birbirine muvazi hatlar üzerinde düşman zırhlıları, bordolarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuştu. Padişah da Mustafa Kemal de bir süre susarak oturdular. Doğa güzellikleri bir süre bir kurtarıcı olarak onları oyaladı. İlk önce Vahidettin gözlerini dışarıdan aldı. Sağındaki bir masaya dirseğini dayamıştı. Bu masanın üzerinde mahsustan konulmuş olduğu anlaşılan bir de kitap vardı. Gözlerini ilk kez paşanın yüzünde gezdiren padişah, teatral bir jestle şöylece söze başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Bunu söylerken elini masadaki kitabın üstüne bastırdı ve şunları ekledi. Tarihe geçmiştir. Fakat bunları unutun. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Mustafa Kemal masadaki kitabın bir tarih kitabı olduğunu anladığı için onun bu son sözlerinden de şaşırmıştı. Acaba Vahidettin onunla içten mi konuşuyordu? Tahtından, tacından başka hiçbir şey düşünmeyen bu adamın ruhunda yoksa bir mucize mi meydana geliyordu? Acaba şimdiye dek yaptıklarına pişman mıydı? Bu adama nasıl güvenebilirdi? Onu her türlü tartmış, her türlü anlamamış mıydı? Yok, artık ona eskiden olduğu gibi açılamazdı. Yoksa bir anda her şeyi berbat edebilirdi. En iyisi yine maskelenerek konuşmaktı. Hakkımdaki teveccüh ve itimadı arzı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Onun amacı vatan millet değildi. Her şeye karşın İstanbul'da padişah olarak kalmak ve saltanat sürmekti. Vahidettin'deki ittihatçı kompleksi hala şifa bulmamıştı. Benim namumlu kumandanım dedi. Her şeyden evvel en büyük emelim İttihat ve Terakki mensuplarıyla teşkilati mahsusucaların şahsıma karşı kalplerinde taşımış oldukları husumetten sizin haberdar olmanız ve ona göre hareket eylemenizdir. Vilayat-ı Şarkiye'nin temiz ve saltanatı seniyemize sadık, saf halkını aleyhimize tahrik eden bu komitecilerin en seri bir şekilde ve çok kısa bir zamanda ortadan kaldırılmaları esbabına tevessül etmenizi sizden istemekteyiz. Hafazanallah, bu tahrikat ve bu teşebbüs fazla devam ederse Diveli İtilafiye'nin bundan bilistifade henüz işgal görmemiş bu mıntıkaya da asker sevk etmeleri vaki olabilir. O zaman Memaliki Mahruçsağımızın en kudretli bir mıntıkası da elimizden çıkmış olur. Büyük devletlerin bu sahada tesis etmek istedikleri Ermeni ve Kürt devletlerinin kurulmasına yol açılmış olur. Buna meydan vermemenizi sizden bekliyorum. Zat şahaneleri mütmain bulunsunlar ki bu havalide kurulması muhtemel bir Ermenistan ve Kürdistan'ın teşekkülüne sebep ve bahane addedilecek en küçük bir hususa meydan vermeyeceğim. Bunu size arzı bir vazife bilirim. Vahidettin Ferit Paşa'nın bütün direnmesine karşın bu müfettişliğe Mustafa Kemal'in gitmesini istemişti. Sadrazam içinde 8-10 paşanın adı yazılı bir liste getirip padişaha göstermiş ve bunlardan birini müfettiş olarak seçmesini istemişti. Listenin en başında başarısız paşalardan biri olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu Mahmut Muhtar Paşa'nın adı yazılıydı. Mustafa Kemal'in adının listenin sonlarına doğruydu. Vahidettin listeye şöyle bir göz gezdirmiş. Bu diyerek şehadet parmağını Mustafa Kemal'in adı üzerine basmış, sonra şöyle demişti. Mustafa Kemal ordunun en kudretli kumandanıdır. Onun gitmesini istiyorum. Böylece Mustafa Kemal'in müfettişliği perçinlenmişti. Mustafa Kemal bütün bu geniş bir örgüt isteyen çalışmaları için bir tahsisatın verilip verilmeyeceğini sorunca padişah, Muktazi her türlü masrafın işarınız ve tensibinizle verilmesi hususunda Sadrazam Paşa'ya derhal irade edeceğim dedi. Mustafa Kemal gerek Sevkiyatçı Rıza'dan gerekse İskeçeli Arif'ten Enver Paşa'nın memleketin doğusunda neler yapmak istediği üstüne yeterli bilgi almıştı. Mustafa Kemal'in büyük bir kaygısı vardı. Teşkilatı mahsusa artıklarından edindiği yeni bilgiler bu kaygısını besleyip büyütüyordu. Enver Paşa'nın kendisinden önce davranarak Anadolu'yu ele geçirmesi tehlikesi büyüktü. Vahidettin'le son konuşmasında onun da bu kaygıda olduğunu anlamıştı. Evet, Kafkaslar'da Azerbaycan ve Kars bölgesinde kurulan örgütlerde onun parmağı vardı. Kars Şuralar Hükümeti, Anadolu Şuralar Hükümeti olmak yolundaydı. Şura, Arapça Sovyet anlamındaydı. Müslüman ve Türk halkın ürkmesi için Sovyetler sözcüğü Şura sözcüğüyle değiştirilmişti. Sovyetler kimi koşullarda Kars Şuralar Devletçiliğini destekliyordu. Anadolu Şuralar Hükümeti var olsun diye şarkılar çıkarılmış ve öğretmenlerce Orta Anadolu okullarında, örneğin Sivas'ta bile söyleniyordu. Mustafa Kemal gerçekten kaygılanıyordu. Olaylar çok hızlanmıştı. İtilaf devletlerinin Pontosçuların korunması için Anadolu'ya göndertmek istedikleri adam, padişahça da doğuda örgütlenmeye başlayan envercilerin ve İttihat ve Terakki'nin hakkından gelmesi göreviyle görevlendirilmek isteniyordu. Bu sonuncu durumdaydı. Enver Paşa'nın memlekete herhangi bir yanından el atması, yeni bir sürü serüven zincirleme başlaması demekti. Padişahın kaderiyle oynanacağı gibi Mustafa Kemal'in ve bütün memleketin kaderiyle de bir kez daha oynanacaktı. Kazım Karabekir bu yeni hırslara bir baraj olabilecek miydi? Enver'in en yakın arkadaşlarından biri olan Kazım Karabekir, savaşa katılmamızı istemediğinden savaş başladıktan sonra doğudaki kolordu kumandanlıklarından birine sürülmüş ve 2. Ordu'da Mustafa Kemal'in emrine verilmişti. Ne var ki Enver Paşa'ya düşman değildi. Belki de onunla işbirliği yapabilirdi. Kim bilir? Sorun şuydu ki İskeçeli Arif Bey ile Sevkiyatçı Ali Rıza Bey'in verdikleri haberler hiç de yabana atılacak gibi değildi. Enver Paşa doğuda hala büsbütün ölmemiş olan geniş prestijine dayanarak ordular kurabilir, Sovyetlerle anlaşmalar yapabilir ve kuzeyden Anadolu'ya girerek memleketin başına yeni belalar açabilirdi. Bunun için de uçarak, kanatlanarak Anadolu'ya geçmek ve memleketin kötüleşen kaderine bir an önce el koymak istiyordu. Vahidettin'in karşısında öyle yumuşak ve tatlıydı ki padişah onun adının üstüne parmak bastığına şimdi çok seviniyordu. Evet, doğudaki Enver tehlikesinin hakkından ancak onun namağlup kumandanı gelebilirdi. Padişah, kapalıca sözlerle bu doğa tehlikesini açmış ve doyurucu karşılığında almıştı. Merak buyurmayın efendimiz, noktayı nazarı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. Vahidettin ayağa kalkarken muvaffak ol dileğinde bulundu. Altın çerçeveli gözlüklerinin altındaki sarımtırak bakışlarında minnet tonları parlıyordu. Mustafa Kemal de kalkmıştı. Padişahın uzun parmaklı kemikli elini sıkıp kapıdan çıkarken eski hocası ve şimdiki başyaveri Naci Bey ona sokuldu ve gülümseyerek elindeki bir küçük kutuyu uzattı. Zat-ı şahanenin ufak bir hatırası dedi. Mustafa Kemal kutucuğu açtı. İçinde Vahidettin'in inisiyalleri işlenmiş güzel bir saat vardı. Peki, teşekkür ederim. Yaveri Cevat Abbas hemen bu armağanı aldı. Mustafa Kemal kendisini dış kapıya dek uğurlayan hocası Naci Bey ile kaşla göz arasında anlaştı. Naci Bey zamanı gelinceye dek Vahidettin'in sarayında kalacaktı. Mustafa Kemal merdivenlerden hızlı hızlı inerken sarayın bir odasında bir panjur hafifçe aralandı ve orada kumral saçlarla çerçevelenmiş genç ve güzel bir kızın yüzü parladı. Bu Sabiha Sultan'dan başkası değildi. Mustafa Kemal'in gururuna indirdiği korkunç tokat onu genç paşayla daha çok ilgilendirmişti. Ona karşı duyduğu bir aşk değil, keskin bir ilgiydi. Bu ilgi Kurtuluş Savaşı'nın sonuna dek değinecekti. Mustafa Kemal cümle kapısından çıktıktan sonra da pencerede kaldı ve dalgın dalgın Mayıs göğünün koyu mavi yüzeyi üzerinden top top yuvarlanarak geçen kar gibi ak bulut yığınlarını bir süre için düş kırıklığı nüanslarıyla kaynaşan güzel ve iri gözlerinin uzun bakışlarıyla kovaladı. "Sarı Gül, Sarı Gül" diye söylendi. Bu adı ona Enver Paşa'nın karısı Naciye Sultan takmıştı. 4. Bölüm Gururun Gözyaşları. Saatler kanatlıdırlar, zamanın yaratıcısına uçarlar. Onları nasıl ve hangi biçimde kullandığımızın haberini götürürler. Milton. Güller ipliği kopmuş bir tesbihin taneleri gibi hızla akarak dökülüyordu. İplikten en son taneler dökülmek üzereydi. Yalnız bu hızlı akış bile Mustafa Kemal'in sabırsızlığını giderecek güçte değildi. Şu sırada en son ziyaretlerini yapıyor, lirik bir hava içinde kadın dostlarının ziyaretini çıkarmaya çalışıyordu. Tepe başındaki Ojenidis'in apartmanının önünde otomobilinden indi. Bütün İstanbul sosyetesinin kaymağını toplayan prenses, şivekarın bol ışıklı, bol kahkahalı, bol müzikli ve bol avunmalı zengin salonları bu apartmanda bulunmaktaydı. Teşrifatçı Mustafa Kemal'i sahanlıktan alarak yukarı çıkardı ve salonun geniş kapısını açarak "Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" diye seslendi. Bol güneşli bir pencerenin önünde 15 yaşındaki kız yeğeniyle oturup konuşmakta olan Prenses Şivekar'ın gözleri birdenbire büyük duvar saatine gitti. Sonra yeniden fırladı, kapıya doğru yürüdü. Bu orta yaşta uyanık yüzlü bir kadındı. Gazetelerde, dergilerde, sosyete dedikodularında adı sık sık duyulan Prenses Şivekar, Rauf Bey, Mustafa Kemal, onun en yakın ve içten arkadaşlarından Kurmay Yarbay, Mehmet Arif Ayrıca Bey gibi kalburüstü askerleri salonlarında görmekle her zaman mutluluk duyuyorlar. Bu askerler yıllardan beridir onun salonunun süsü, şerefi durumundaydılar. Pek çok yüksek aile kadın ve kızları bunları görebilmek için sık sık Prenses Şivekar'ın salonlarını ziyaret etmekteydiler. Prenses Şivekar saat 11'de paşanın neden geldiğini çok merak etmişti. Yalnız bunun üzerinde çokça kafa yormasına vakit kalmadan paşa yeni diktirdiği pırıl pırıl paşalık giyneğinin içinde bir masal prensi gibi salona girdi. Prenses her iki eliyle paşanın iki elini yakalayıp salona buyur ederken merakla onun gözlerine bakıyordu. Paşa, "Biliyorum, böyle erken ve zamansız gelişimi merak ettiniz," dedi. "Ben de bunu size anlatmaya geldim." Mustafa Kemal içeri girerken prensesin yanında oturan genç kız utancından kaçıp piyanonun önündeki taburaya oturmuştu. Piyanonun arkası salona dönük olduğundan genç kızı saklıyor ve salonda prensesle paşadan başka kimse yokmuş gibi görünüyordu. Üzeri yeşil bir örtüyle örtülü olan piyanonun biraz ötesinde karşılıklı iki koltuğa oturan prensesle Mustafa Kemal konuşmaya daldılar. Yalnız Mustafa Kemal söze başlamadan önce gizli bir iş peşindeki bir insan kaygısıyla ilkin kapıya doğru bir göz attı, sonra elden geldiğince alçak sesle "Size Allah'a ısmarladık demeye geldim hanımefendi," dedi. "Hayrola, nereye böyle?" "Gitmem çoktan beridir hesapta vardı. Fakat iş tamamıyla olgunlaşıncaya kadar kimseye söylemedim. Çünkü çok mühim. Aylardır, hatta yıllardır bugünü bekledim. Sizinle çok zamanlar dertleştik bilirsiniz. Bir memleket işi, padişah ve hükümetçi Anadolu'ya gitmem tensip edildi. Bildiğiniz gibi onların benden umdukları iş için değil, bilakis vicdanımdan aldığım emirle yurdum bağrından doğacak o büyük kurtuluş ateşini tutuşturmak için gidiyorum." Paşa bunları kimse işitmesin diye her ne kadar sesini kısarak söylediyse de piyanonun arkasındaki utangaç genç kız meziyet hepsini can kulağıyla dinlemiş ve belleğine yerleştirmişti. Çok yıllar sonra bunları gazetecilere anlatacaktı. Prenses Şivekar da çok duygulanmıştı. Paşanın varlığına bayağı alışmıştı. Sonra onun bu düşüncelerini yıllardır dinliyordu. Demek ki paşa bu sefer düşüncelerinden kurduğu o altın köprüden eylem alanına pek çok olanaklar taşıyan yoksul, güzel Anadolu topraklarına geçiyordu. Bu koskoca bir ulus uğruna göze alınan bir altın serüvendi ve buna atılmak her baba yiğitin kârı değildi. Hikayenin başını bildiğinden prensesin gözleri yaşarmıştı. Ufacık esans kokulu mendiliyle önce gözlerinin sonra burnunun kenarını kurladı. Arkasına koskoca bir Çanakkale destanı sürükleyip getiren bu genç ve güzel adam, toplumun ve kadınların kendisine vereceği bütün cennet tatlarını ve zevklerini elinin tersiyle bir yana iterek, Çanakkale'de yarattığından daha büyük ve daha tehlikeli yeni bir destanın ufuklarına atılıyordu. Padişahın kızını reddederek sarayın prestijini beş paralık etmiş, her güçlü sanılan kader kırıntısına rest çekmiş gidiyordu. Prenses şivekar Mustafa Kemal ile saray arasında oynanan dramı yakından biliyordu. Güzel Sabiha Sultan son bir umutla bu salona dek gelmiş ve şimdi kendisinin oturduğu koltukta oturarak karşısında oturan Mustafa Kemal ile güzelliğinin, zekasının ve iyi yetişmişliğinin çiçeklerini göstermek için ne çocukça ve sevimli çabalar harcamıştı. Mustafa Kemal Sabiha Sultan hikayesinin sonu şöyleydi. Mustafa Kemal Münire Sultan'ı eli boş geri gönderdiği akşam Selma Fansa hemen bir landoya atladığı gibi soluğu Zübeyde Hanımlar'da almıştı. Zübeyde Hanım'ı her zaman olduğu gibi yatağında oturmuş Kur'an okur bulmuştu. Zübeyde Hanım oğlunun Selma Fansa'larda oturduğunu biliyordu. Selma Fansa ara sıra gelip ona oğlundan selam ve haber getiriyordu. Ne var ki bu kez Selma Hanım'ı heyecandan soluğu kesilmiş görünce o da heyecanlanmıştı. ''Sakın heyecana kapılma teyzecim. Bir şey değil, yalnız beni üzen bir haberi getirdim size.'' Zübeyde Hanım ak yaşmağını heyecandan bir kez daha çözüp bağlayarak ''Meraklandırdın beni Selma Hanım kızım.'' dedi. Selma Hanım bir koltuğa ilişerek ''Teyzecim'' dedi, ''Padişah oğluna kızını vermek istiyor.'' Zübeyde Hanım bir kez yerinde doğrulur gibi yaptı, sonra oturup başını öne doğru uzatarak kulak kesildi. Ömrünün en ilginç olaylarından biriyle karşılaştığını anlamıştı. Ey sonra? Bu sırada kapı açıldı ve Makbule Hanım hızla içeri girdi. Ne var, ne oluyor anneciğim? Hoş geldiniz Selma Hanım dedikten sonra o da merakla Selma Hanım'ın ağzına bakmaya başladı. Biraz dur da dinle, mühim bir şeyler oluyor. Selma Fansa, bugün ikinci defa olarak bizim eve padişahın kız kardeşinin kızı yani Vahidettin'in yeğeni Münire Sultan geldi. Padişahın körpecik kızı Sabiha Sultan'ı Mustafa Kemal'e vermek istediğini söyledi. Zübeyde Hanım da kızının yüzü büyük bir sevinçle aydınlanmıştı. Ey sonra dediler. Sonrası fena. Paşa Sabiha Sultan'la evlenemeyeceğini, hiç evlenmeye niyeti olmadığını söyledi. Münire Sultan da acı acı gülümseyerek çıkıp gitti. Bak şu oğlanın ettiği halta. Ayol bir padişah kızıyla evlenmez mi insan? Ne akıl gezdirir bu oğlan anlamadım gitti. Makbule Hanım acı acı gülerek ben biliyorum bunun sebebini dedi. O şıllık, o Fikriye denen kaltak ağabeyimi büyülemiş olacak. Yoksa ağabeyim hiçbir padişah kızını reddedecek kadar akılsızlık eder mi? Evet, yediğim ekmek gibi biliyorum. Büyülemiş o şırfıntı ağabeyciğimi benim. Zübeyde Hanım kızının çokça ileri gittiğini görerek Fikriye de kim ki oğlumu büyüleyecek dedi. Onun kendine göre düşünceleri vardır. Fikriye Mikriye vız gelir ona. Oğlum bir sarsıntı geçiriyor. Bu siyasi durum onun aklını perişan etti. Sonra oğlum oldum olası padişahları sevmez. Bilirim onu ben. Ama kızım siz yine bırakmayın o işin arkasını. Oğlumu kandırmaya çalışın. Padişahın kızıyla evlendirin onu. Annen evlenmeni istiyor deyin ona. Padişahın kızını alıp halifeye damat olmak bulunur nimet mi? Enver Paşa bir damat oldu. Ondan aldığı güçle dünyayı fete çıktı. Selma Fansa birkaç saat bu konu üzerinde Zübeyde Hanım'la konuştuktan sonra eve döndü ve annesinin dileğini o akşam Mustafa Kemal'e korka korka açtı. Ondan da şu yanıtı aldı. Annem rahatını düşünerek sarayda yaşamak istiyor fakat annem bu milleti kim kurtaracak onu hiç düşünemiyor. Saray inatla evlenme işi üzerinde duruyordu. Münire Sultan bir gün Selma Fransalara uğrayarak Sabiha Sultan'ın yeni çektirdiği anlaşılan bir resmini bıraktı. Yalnız paşa gördükten sonra bu resmi yine gelip alacağını söyledi. Sabiha Sultan'ın yarım profilden görünüşü pek güzeldir. Üzerinde zamanın en son modasına göre hazırlanmış bir giyinek göze çarpıyordu. Mustafa Kemal resme uzun uzun baktıktan sonra ''Çok güzel bir kız, çok güzel. Fakat hem bir padişah kızı hem de benim evlenmeye niyetim yok.'' dedi. Böylece Sabiha Sultan'ı Anafartalar kahramanı ile evlendirmek pek acı bir biçimde suya düşmüştü. Münire Sultan, Fansaların apartmanından alıp saraya ilettiği bu kara haber ilk önce padişahı sersemletmişti. Arslan Yeleli Paşa'nın bu işine bir süre akıl erdiremedi. Bir padişahın kızını bir paşa nasıl reddedebilirdi? Bir süre kemikli parmaklarıyla çenesini kavrayarak düşünüp taşındı. Bunun gerçek anlamını çıkarmaya çalıştı. Ne türlü düşünse işin içinden çıkamıyordu. Görünüşte namalup kumandanının kendisine karşı sonsuz saygısı vardı. O bunu birçok kez göstermek fırsatını da bulmuştu. Sonra paşanın bundan sonra biricik umudu da ancak padişahın kapısında yükselmek olabilirdi. Kudret ve kuvvet olarak ortada kala kala darmadağın bir koyun sürüsü bir de padişah kalmamış mıydı? Koyun sürüsü zaten Mustafa Kemal'i hem tanımaz hem de onu anlayamazdı. Peki böyle bir durumda böyle bir adamın bir padişah kızının uzattığı desti izdivacı kabul etmekten çekinmesi ya bir meydan okuma ya da bir delilik değil miydi? Mustafa Kemal'in kendisine meydan okuması hiç olmayacak bir şeydi. Bu olamazdı. Sonra onun delilikle bir ilgisi olduğunu düşünmek de gülünçtü. Padişah kendisi paşanın ne büyük bir zekaya sahip olduğunu yakından biliyordu. 14. ayrımın sonu sayfa 230.